Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Sigorta sektörü afet modellemesinde generative AI'ya yöneldi, ancak halüsinasyon riski gündemde. 1980'lerden bu yana fizik tabanlı modeller üzerinde çalışan sigorta ve reasürans şirketleri, afet risk modellemesinde generative AI'ya geçiş yapıyor. Sivisre'nin iştiraki FATOM, yaklaşık 1000 yıllık iklim simülasyonu verisi üzerinde eğitilen difüzyon modeliyle, 2030 iklim projeksiyonuna ait 10 binlerce sentetik hava olayı üretiyor. İkinci bir görüntü keskinleştirme modeli ise, başlangıçtaki 100-100 km çözünürlüğü 10-10 km'ye indiriyor, bu seviye yağış örüntülerini yakalayacak ölçüde yeterli. Rakip ve riskte aşırı rüzgar ve yağışı birlikte modellemek için generative AI kullanıyor. Analistler ve araştırmacılar, geçmiş verinin bulunmadığı senaryolarda modelin halüsinasyon üreterek plausible ama gerçek dışı risk tahminleri ortaya koyabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan satış odaklı yazılım firmasının modelini seçen aktörün, gerçek risk yerine sürme kolaylığını ön plana alabilme ihtimali de sektörde tartışılan ayrı bir etik sorun olarak öne çıkıyor. Meta AI güvenlik startup'ı Virtu.ai'nin kurucularını kadrosuna kattı. AI modellerinin güvenliğine yönelik endişelerin yükseldiği bir dönemde Meta, AI güvenlik startup'ı Virtu.ai'nin 3 kurucusunu işe aldı. Agios'un haberine göre bu isimler, Meta'nın iç test süreçlerini güçlendirmek ve AI modellerinin güvenliğini artırmak amacıyla yapıya dahil edildi. Virtu.ai, kötü niyetli aktörler harekete geçmeden önce açıkları tespit etmek için AI sistemlerini stres testine tabi tutmasıyla sektörde tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Bu hamle, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Anthropic'in Fable 5 ve Mythos 5 modellerini yabancı gruplara ihraç etmesini kısıtlayan bir direktif yayımlamasının hemen ardından geldi. Hükümet, söz konusu modellerin siber saldırılarda kullanılabileceği ve harici sistemlerin savunmalarını aşabileceği kaygısını taşıyor. AI modelleri güçlendikçe, bu sistemleri ele geçirmeye çalışan dış tehditlerin de artması bekleniyor, Meta'nın bu adımı, söz konusu riski önceden yönetme stratejisinin bir parçası. Vast'ın 2025 koleksiyonlarının %99'u doğal elyaftan üretildi. Galler merkezli giyim ve yaşam tarzı markası Toast, 2025 koleksiyonlarının %99'unun yalnızca doğal ya da sertifikalı kaynaklardan elde edilen selülozik elyaflardan üretildiğini açıkladı. Bu veri, markanın yıllık Social Conscience raporunda paylaşıldı. Rapor, Toast'ın sorumlu üretim ve uzun ömürlü ürün anlayışı etrafında şekillenen 3 temel odak alanını da öne çıkarıyor. Marka, sürdürülebilirlik taahhütlerini belgeleyerek sektörde şeffaflık standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Samse Samse, Londra'da ikinci mağazasını seven de hasta açtı. 1993'te Kopenhag'da küçük bir kuyumcu olarak kurulan Danimarkalı moda markası Samse Samse, Londra'daki ikinci mağazasını Seven de Alsta 5 Elham Street adresinde açtı. İki katlı mekan, İskandinav kimliğinden ilham alan sade çizgiler ve nör tonlarla tasarlandı, markanın Soho'daki Big Street lokasyonuna eşlik ediyor. Marka perakende direktörü Christine Gendahl, Seven de Als'ın kültür, topluluk ve premium perakendenin kesiştiği özgün bir nokta olduğunu belirterek açılışı İngiltere büyüme yolculuğunda belirleyici bir an olarak nitelendirdi. CEO Peter Seytus ise İngiltere'nin marka için önemli bir fırsat sunduğunu ve Londra'nın uluslararası büyüme stratejisinde merkezi bir rol oynadığını açıkladı. Google, Demand Gen kampanyalarına AI rehberlik ve yeni format desteği ekledi. Google, Demand Gen reklamlarına 3 önemli güncelleme getirdi. Artık dikey videolar kare veya yatay formata, kare videolar ise yatay formata dönüştürülebiliyor, bu sayede aynı içerik daha geniş bir format yelpazesinde kullanılabiliyor. Buna ek olarak Gemini, seçilen görsel ve video asetleri için YouTube'a özel optimizasyon önerileri sunmaya başlayacak. Öte yandan Google, Demand Gen kampanyalarına yeni Response Insight'ları da ekliyor. Bu sayede reklam verenler, uygulama indirmeleri dahil yeni müşteri kazanım yollarını daha net izleyebilecek. Son olarak Google, display reklam kampanyalarının bu ay itibarıyla Demand Gen bünyesine taşınacağını hatırlattı. Demand Gen'e yeni video boyutlandırma, Gemini Creative Insights ve uygulama ölçümü geldi. YouTube'daki artımlı dönüşümlerin %72'sinin yeni müşterilerden geldiğini gösteren Mesured verisi, Demand Gen için büyüme fırsatını somutlaştırıyor. Google bu motivasyonla 3 yeni özelliği duyurdu: video yeniden boyutlandırmada dikey kare, dikey yatay ve kare yatay dönüşüm desteğiyle tüm ekranlarda reklam optimizasyonu kolaylaşacak, Gemini destekli Creative Insights ise kampanya aset seçiminde otomatik öneriler sunacak. Web-to-App Acquisition Measurement özelliğiyle birlikte Demand Gen kampanyalarının uygulama kurulumları üzerindeki etkisi artık doğrudan ölçülebilir hale geldi. Bu üç güncelleme, kampanya performansını kanallar arası bütünleşik bir görünümle izlemek isteyen reklam verenler için Demand Gen'i daha kapsamlı bir araç olarak konumlandırıyor. Google Ads API versiyon 24.2, EU AI Act uyumu ve Performance Max raporlama güncellemesi. Google Ads API'nin versiyon 24.2 sürümü yayınlandı. Güncelleme, 2 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek EU AI Act'a uyum için multi-party approvals ve sintetik content labeling desteğini kapsıyor. Güncellemedeki 3 önemli yenilikten biri AI transparency kapsamında AI ile üretilen ad creative'lerin programatik olarak etiketlenmesini sağlıyor. Performance Max kampanyaları için ad network türüne göre segmentasyon içeren yeni placement raporlama özelliği eklendi. Campaign Me Experiments ile de daha kapsamlı test altyapısı sunuluyor. API'yi aktif kullanan reklam verenler bu özelliklere erişmek için client library'lerini güncellemeli. 2026'da Local SEO, AI Overview yerel işletmeleri nasıl etkiliyor? Sterling Sky araştırmasına göre yerel sorguların %22'si artık AI destekli Local Pack gösteriyor. Bu paketler geleneksel üçlü pakete kıyasla %68 daha az işletme içeriyor. Öte yandan Local Services Ads'in payı tek yılda %11'den %31'e çıktı. WhiteSpark verisi ise, AI Overviews'ın yerel aramaların %57-80'inde göründüğünü saptadı. Yani organik görünürlük için alan giderek daralıyor. Bununla birlikte bir değinin araştırması, Google Business Profile'da impressionların %54 azalmasına karşın kullanıcı aksiyonlarının yalnızca %5 düştüğünü belirledi. Bu da Local SEO'nun zorlaştığını ama hala güçlü bir kanal olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Localik'ten Dennis Wilson, Local SEO'nun Customer Journey'nin birden fazla aşamasında güven ve keşfedilebilirlik sağlayan temel bir strateji olmayı koruduğunu belirtti. Google Desktop CTR yükselirken Mobile CTR geriledi. Advanced Web Ranking verisi, desktop ve mobile CTR'nin zıt yönlere gittiğini gösteriyor. AI Overviews'un organik tıklamaları genel olarak eritmesiyle oluşan trende karşın, desktop CTR'de Q1'de 22 sektör genelinde artış yaşandı, mobile tarafında ise birinci sıradaki CTR 2,20 puan geriledi. Segment bazında bakıldığında, branded desktop sorgularında top 10 pozisyonların tamamında 1,99 ila 5,78 puana varan kazanımlar kaydedildi. Unbranded sorgularda ise mobiledeki birinci sıra 3,07 puan düşerken desktop pozisyonları güç kazandı. Öne çıkan başka bir nokta, desktop'taki kazanımların büyük bölümünün 3. sıranın altında gerçekleşmesi, yani tüm yükselişin üst sıralara özgü olmadığı anlaşılıyor. Semrush, içerik güncelleme pipeline'ını ne 8 neden Cloud Code'a taşıdı. Yüzlerce birikmiş içerik güncelleme görevi varken ne8ne ile yürütülen workflow'un araştırma tarafı işlese de taslak yazımında sürekli kırıldığını fark eden Semrush ekibi, tüm pipeline'ı Cloud Code üzerine yeniden inşa etti. Eski sistem, SERP verisi, rakip makaleler, EDA karşılaştırması, AI Overview, ilgili aramalar ve iç linkleme fırsatlarını başarıyla bir araya getiriyordu, ama mevcut içeriğe dokunmadan gerekli yerleri cerrahi hassasiyetle yeniden yazan bir taslak üretemiyordu. Yeni Cloud Code tabanlı sistem hem araştırmayı hem de taslak aşamasını tek pipeline altında topladı. Ekip için değişen şey yalnızca araç değil, güncelleme sürecinin hızı, tutarlılığı ve içerik kalitesi de bu geçişle birlikte yeniden tanımlandı. Binlerce SEO ve AI visibility odaklı blog yazısını güncel tutmak zorunda olan büyük içerik operasyonları için bu vaka, ne 8 ne tarzı no-code otomasyon ile LLM native coding ortamları arasındaki pratik farkı somut biçimde ortaya koyuyor. Meta, içerik moderasyonunun %90'ını AI'ye devredecek. Meta, 2026 yılı sonuna kadar içerik ve reklam moderasyonunun %90'ını LLM tabanlı AI araçlarına devretmeyi planlıyor. Financial Times'ın haberine göre şu an bu işlerin %50'si AI tarafından yürütülüyor, yani Facebook, Instagram ve diğer platformlardaki içerik kararlarının neredeyse tamamı yakında insan denetimi olmaksızın AI tarafından verilecek. Bu açıklama, yakın zamanda yaşanan ciddi bir güvenlik açığının hemen ardından geldi. Yaklaşık 20 bin Instagram hesabı ele geçirildi, saldırganlar herhangi bir teknik bilgi gerektirmeyen basit bir yöntemle Meta'nın AI destek sistemini kandırarak hesap doğrulama kodlarını farklı bir e-posta adresine yönlendirdi. Meta açığı kapattığını belirtse de olay, doğal dil sorgularına yanıt verecek şekilde tasarlanan AI sistemlerinin yapısal kırılganlıklarını açığa çıkardı. Moderasyonun bu denli büyük bir bölümünün AI'ya devredilmesi, bu tür risklerin boyutunu doğrudan büyütecek. Dache ticaret pazarı yıllık %3.6 büyüme ile istikrarlı seyrediyor. Avusturya, Almanya ve İsviçre'yi kapsayan Dache ticaret pazarı, yıllık %3.6 aralığında büyümesini sürdürüyor. Avusturya'da çevrimiçi harcamaların bu yıl 12,3 milyar euroya ulaşması bekleniyor, 5,8 milyon online alışverişçi sayısı sabit kalırken kişi başı ortalama harcama artıyor. Asyalı marketplace'lerin bölgedeki etkisi giderek belirginleşiyor. Temu, Shein ve AliExpress gibi Çin kaynaklı platformlara yapılacak harcamanın Avusturya'da 1,3 milyar euroya, yani toplam online harcamanın %10,6'sına ulaşacağı tahmin ediliyor. Avusturyalı tüketicilerin yurt dışı kaynaklı harcamaları da ciddi bir sorun olmaya devam ediyor, toplam e-ticaret harcamalarının yaklaşık %47'si, yani 5,8 milyar euro, yabancı perakendecilere akıyor. Amazon ise pazar payı açısından Çinli rakiplerine kıyasla belirgin biçimde önde konumlanıyor. Sınır ötesi alışverişte Amerika Birleşik Devletleri sitelerini terk ettiren 5 engel. Amerika Birleşik Devletleri, 29 bin alıcıyı ve 5800 e-ticaret işletmesini kapsayan 2026 DHL araştırmasına göre, uluslararası alışverişte Çin'in ardından en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda, katılımcıların %32'si Amerika Birleşik Devletleri'nden alışveriş yaptığını belirtti. Ancak uluslararası alıcıların siparişi yarıda bırakmasına yol açan 5 kritik engel dikkat çekiyor, ödeme yöntemi uyumsuzluğu, tercih edilen yöntem sunulmadığında alıcıların %62'si sepeti terk ediyor, kargo maliyeti şeffaflığı eksikliği, gümrük ve vergi belirsizliği, uzun teslimat süreleri ve dil para birimi bariyerleri. Amerikan markaların ve marketplace'lerin küresel tanınırlığa sahip olması uluslararası talebi tetikliyor, ancak bu talebi tamamlanmış siparişe dönüştürmek ürün kalitesiyle değil, checkout deneyiminin yerelleştirilmesiyle doğrudan ilişkili. Yerel ödeme yöntemleri, checkout'ta şeffaf gümrük hesaplaması ve çoklu dil, para birimi desteği, sınır ötesi conversion rate'i belirleyen temel değişkenler olarak öne çıkıyor. İngiltere-Gana maçı 90 dakikada 12.24 milyon e-ticaret satışını erteledi. İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maç, United Kingdom web trafiğini %25 düşünerek 90 dakika içinde yaklaşık £12.24 milyon değerinde e-ticaret satışını erteledi. Web hosting sağlayıcısı Yirmi'nin yönetilen bulut sunucularındaki United Kingdom sitelerine ait trafik verilerini analiz etmesiyle elde edilen bu rakam, maç günündeki aynı zaman dilimiyle maçsız günler karşılaştırılarak hesaplandı. Vurgu ertelenen satışlar üzerinde, yani kayıp değil, zamansal bir kayma söz konusu. Düdük sonrası bu satışların büyük bölümünün geri döndüğü tahmin ediliyor. Ancak flash promosyon yürüten, aktif paid search kampanyası veya gün içi talep değişkenliğine göre kurgulanmış retargeting sequence'ları olan perakendeciler için bu 90 dakikalık pencere ciddi bir KPI sapmasına yol açabiliyor. Palantir ve Zeta Global, Athena ile pazarlama altyapısını yeniden kurmak için yüzme yatırım yaptı. Zeta Global ve Palantir Technologies, 23 Haziran 2026'da Kensington'ın açılış gününde stratejik ortaklıklarını duyurdu. Anlaşmanın merkezinde Zeta'nın Data Cloud altyapısının Palantir Foundry üzerine yeniden inşa edilmesi ve Athena by Zeta'nın bu sistemin zeka katmanı olarak konumlandırılması yer alıyor. Hedef, yılda 100 milyon dolar üzerinde gelir elde etmek. Palantir Foundry, ağırlıklı olarak savunma ve büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan, ontoloji katmanlı bir enterprise veri platformu. Zeta Global ise yaklaşık 20 yıldır oluşturduğu sektörün en büyük tüketici veri tabanlarından birini bünyesinde barındırıyor. İki platformun entegrasyonu, operasyonel zeka ile müşteri zekasını pazarlama execution'ına bağlayan yeni bir enterprise AI altyapı katmanı oluşturmayı hedefliyor. MarTech Spraged ROI'yi nasıl öldürüyor ve ITAM bunu nasıl çözüyor? Pazarlama ekiplerinin yüzlerce yazılım aracını IT ve satın alma ekiplerine bildirmeden kullanması, Shadow IT denilen kontrolsüz bir yapıya zemin hazırlıyor. Bu durum gereksiz harcamalara, güvenlik açıklarına ve parçalanmış veriye yol açıyor. Bu sorunu çözmek için modern CMO'ların ve marketing operations liderlerinin IT Asset Management, ITAM, ilkelerini benimsemesi gerekiyor. Yazılım kullanımını ve lifecycle yönetimini görünür kılan ITAM, gereksiz maliyetleri ortadan kaldırırken governance'ı güçlendiriyor ve marketin ROI'yi artırıyor. MarTech Stack Optimizasyonu artık yalnızca kampanya performans metriklerinin ötesinde bir yönetim disiplinini gerektiriyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.